أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين. محترم kardeşlerim، الله تعالى amellerinizi kabul buyursun. Bu cihat amelinde ayaklarınıza sebat versin. Kardeşlerim, bir önceki dersimizde emirin dışarıya yönelik, kardeşlere yönelik olan görevleri meselesinde hani bazı nasihatler vardı. Hani bazı emirleri tayin ederken, bazı kimselere görev verirken kimleri seçecek, hangi şeylere dikkat edecek, o konuları işlemiştik. Bugün işleyeceğim konu emirin kendi nefsiyle ilgili. Emir olan kişinin kendi nefsiyle ilgili olarak kendini hangi noktalarda nasıl geliştirmesi gerektiği, tehzip etmesi gerektiği noktasında. Biliyorsunuz emir olan kişinin mesuliyeti Allah katında büyük. Yapmış olduğu ameli de büyük. Ve onun ahlakı da nedir? Çok önemlidir. Yani emir olan kişinin ahlakı, yapısı, faaliyeti çok çok önemli. Çünkü arkasından yani bir sürü kişi ne yapacaktır? Sürükleyecektir. Onun güzel tasarrufu demek birçok kardeşin düzelmesi ve birçok kardeşten çok güzel amellerin sudur etmesi demektir. Bir emirin kötü sıfatlara haiz olması, kötü tasarruflarda bulunması belki birçok kardeşin hatta cihadı terk etmelerine ve kötü ameller sergilemelerine sebebiyet verecektir ki o zaman onların da belki veballerini kendi boynunda taşıyacaktır. Dolayısıyla emir kişi aynen bir çoban gibidir. Aynen çoban nasıl ki koyunlara sahip çıkarsa, güttüğü hayvanları şey yaparsa, muhafaza ederse, onları korursa, onları otlak yani güzel otlayabilecekleri yerlere götürüyorsa, sahipleniyorsa muhakkak ki o hayvanlarda selamet olacaktır. Onların işte gelişimi, onların çoğalması, onların selameti her yönden faydası büyük olacaktır. Ama bu işe sahip çıkmayan bir çoban nasıl zayi ediyorsa bir sürüyü, zarar veriyorsa emir kişi de aynen bu konumdadır. Ve onun tabii görevi çok daha önemlidir. Yani güttüğü insanlar nedir? Güttüğü insanlardır. O yüzden dikkat edilirse Allah-u Teala bütün peygamberleri aslında çobanlıktan geçirmiştir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bile çobanlık yapmıştır ve hani her bir peygamberin çobanlık yaptığını da beyan etmiştir. Sebebi ise çoban kişi hani nasıl ki hayvanlarla uğraştığı için özellikle koyunlar nedir? Zayıftır. Koyunları korumak nedir? Çobana, özellikle çobana aittir. Koyunlar çok zayıf olmalarına rağmen yani kaybolmaları, işte dağılmaları, yeri gelir bazen yanlış tasarruflarda bulunmaları, buna rağmen onlara karşı yine şefkatli, merhametli davranıp onları bir daha toparlamak, işte kurtlara yem etmemek, onları telef etmemek, yani zayıf olmalarına rağmen böyle şeylere düştükleri halde hani parçalanma, dağılma, işte yanlış tasarruflar, koyun çünkü çok zayıf bir mahluk yani. Ona rağmen çoban onlara karşı hikmetli davranmak zorunda, akıllı davranmak zorunda. Madem siz böyle yaptınız, tamam, ne haliniz varsa görün, Allah belanızı göndersin, hani kurtlar mı sizi kapar, helak mı olursunuz, kayıp mı olursunuz demesi yanlıştır. Yine akıllı değil mi? Yine şey hikmetli davranması lazım. Neticede bunlar koyun, bunları korumak lazım diye oradan aslında bir maharet kazanıyor. Dolayısıyla emir de bu şekilde kendini böyle bir konumda görmesi lazım. Müslümanlardan yanlış tasarruflar sudur eder, yanlış hareketler olur. Yeri gelir edepsizce hatta yani davranışlarda bulunurlar. Kalkar mesela emire karşı tartışır, hakaret eder, şey düşük gösterir. Hatta Ömer radıyallahu anhu'ya bile birisi kalkıyor işte, ya emirül müminin sen adil davranmıyorsun, işte adaletle vermiyorsun, bol bol vermiyorsun, şöyle kusuyorsun, şöyle yapıyorsun. Kays adında birisi Ömer radıyallahu anhu öfkeleniyor. sopası varmış. Bazen kızdığı zaman hani tehdit edilmesi gereken adamlara da vurulmuş yani. Sopasına doğru ilerleyince başka bir sahabe, ya emir-i müminin sen bakma o bir cahildir. Ve hudil affe ve amur bil urfi ve arid anil cahilin diyor Allah-u Teala. Sen maruf olanı al, işte affetmeyi yani kendine prensip edin ve cahil olanlardan yüz çevir. O da cahillerdendir. Ya emir-i müminin sen onun sözüne bakma deyince hemen o ayetin etkisiyle ne yapmıştır? Direkt onu bırakmıştır, affetmiştir. Düşünün, Ömer radıyallahu anh gibi birisine böyle bir ittihamda bulunuyor. Adil davranmıyorsun, hakkıyla dağıtmıyorsun. Dolayısıyla yeri gelecek emire karşı da böyle etbaından kötü şeyler sudur edecek, yine onlara karşı halim. Yani direkt hemen ceza vermeyen, direkt hemen dışlamayan, hemen işini kesmeyen, bitirmeyen bir ahlakla şey yapması lazım, davranması lazım ki ta ki toparlayıcı olsun. Dağıtıcı değil, toparlayıcı olsun. Özellikle emirde bulunması gereken en önemli sıfatlardan bir tanesi de el-rifku vel-enatu. Yani yumuşak olmak, şefkatli olmak ve bir noktada hüküm verirken aceleci davranmadan, yani öfkeyle, o öfkenin neticesinde işte direkt hüküm vermeden öfkesini bekleyip, yani öfkesi gittikten sonra en doğru olan kararı vermesi ve bu noktalarda her zaman şefkat ve merhameti bırakmaması. Bu çok önemli olan bir sıfattır. Çünkü Allah-u Teala'nın övdüğü gibi aleyhissalatü vesselam'ı وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَلِيذًا قَلْبِيَ لَمْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكَ. Eğer sen katı bir insan olmuş olsaydın, galiz, sert, katı bir insan olmuş olsaydın, şefkatli olmamış olsaydın, senin etrafından dağılıp giderlerdi. Ama Allah'ın sana vermiş olduğu o güzel yetenekler şeyiyle, rahmetinle sen ne yaptın? Onlara karşı yumuşak davrandın. Böyle olunca da sahabeler aleyhissalatü vesselam için ne yapıyorlardı? Ölüyorlardı. Kendi cesetlerini aleyhissalatü vesselamın önünde siper yapıyorlardı. Kendi nefislerinden, annelerinden, babalarından, çocuklarından, mallarından, her şeylerden daha çok ne yapıyorlardı? Seviyorlardı aleyhissalatü vesselam. Yani bunun aleyhissalatü vesselamın onlara karşı güzel davranışının çok büyük etkisi var. Allah Resulü olmasıyla beraber. O yüzden emir de bu şekilde yani güzel, şefkatli, merhametli davrandığı zaman etba onu ne yapacaktır? Çok sevecektir ve o zaman yönetmiş olduğu o cemaat çok kuvvetli, dağılmayan, kaybolmayan bir cemaat olacaktır ki inşallah ondan çok büyük başarılar yani sudur edecektir. Evet. Bu konuyla ilgili yani şefkat ve merhametin emirde olması gereken en önemli sıfat olmasıyla ilgili Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisinde, Müslim'in rivayet ettiği hadiste diyor ki Allahümme men veliye min emri ümmeti şey'en. Aleyhisselatü Vesselam dua yapıyor. Ey Allah'ım, ümmetimin bir işini eline geçirip de feşakka aleyhim, eğer o Müslümanlara meşakkat verecek olursa, zorluk çıkaracak olursa, onları fitneye düşürecek olursa feşkuk aleyhi, sen de onu meşakkate düşür. Allah korusun, yani Allah'ın kişiyi meşakkate düşürmesi dünya ve ahirette hayatının kötü olması anlamına gelir. وَمَنْ وَلِيَ مِنْ اَمْرِ اُمَّتِ شَيْئًا فَرَفِقَ بِهِمْ فَرْفُقْ بِهِ. Kim ümmetimin bir işini eline geçirirse ve şefkatli davranırsa Allah'ım sen de ona şefkatli davran. Aleyhisselatü Vesselam'ın duasıdır bu. Çok önemli. Sert davranma, Allah'ım sen de ona sert davran. Yani merhametsiz davranıyorsa Allah'ım sen ona merhamet etme şeklinde. Ama yok, merhamet gösteriyorsa, şefkat gösteriyorsa Allah'ım sen de ona şefkat göster şeklinde dua etmiştir. Bu çok önemli bir hadistir. Yani nedir? Özellikle yani yetki sahibi olan kimseler için. Tabi bu şefkat ve merhameti hani prensip olarak edindikten sonra işin içine teferruatta şu noktalar giriyor. Özellikle hani etbaana karşı davranışlarında şu noktalara riayet etmesi lazım. Birincisi, yani kişilerin, fertlerin güçlerini iyi tespit edecek. Kimin ne kadar gücü var ve ona göre ona o oranda ona yük taşıttırması. Eğer ki mesela adamın taşıyamayacağı bir yük varsa ona taşıttırıyorsa ona ne olur? Zulüm olur. Tıpkı araçlarda, yani hani araçlarda diyelim ki işte 2 ton şey yazarlar, derler ki şu kadar azami yük taşıyabilir. Götürüp o araca 2,5-3 ton yüklendiği zaman nasıl ki o aracın bozulmasına sebebiyet verecekse ve hatta o yükü taşımamasına sebebiyet verecekse fertlerin de aynen böyle gücü vardır. Dolayısıyla herkesin yapabileceği şekilde ne yapması lazım? Yük taşıttırması lazım. Bu önemli yani. O zaman emire bir görev düşüyor. Efradının durumlarını iyi bilecek. Yani ne kadar yük taşıyabilirler. Bu da onları daha iyi tanımasına yani şey sebebiyet veriyor. Daha iyi tanıması lazım. Daha iyi tanıyabilmesi için de tabii içlerinde daha çok haşir neşir olması lazım. Dertleriyle dertlenmesi lazım. Etraftan onları tanıyan kardeşlerle istişare etmesi lazım. Bu adamın yani yetenekleri nedir? Bu adamın işte hangi güzel yönleri var, hangi yanlış yönleri var? Tasarruflarda tefekkür etmesi lazım. Bunun için böyle tasarruf etti. Özellikle amel de verdiği zaman zaten az çok bir kimse amellerde kendisini belli ettirir yani. Bir alanda çok iyidir, bir alanda çok kötüdür. Herkesin belli bir yeteneği var. Ve o yeteneklere göre ve taşıyabileceği yükü de yüklemek lazım. Aşırı bir yük taşıttıracak olsa hem o iş olmayacaktır hem de belki onun telef olmasına, zayi olmasına sebebiyet verecektir. İkincisi, yeni başlayanlarla eski olanları bir tutmamak lazım. Bazı davranışlarda, bazı amellerde, bazı tutumlarda. Çünkü yeri nedir? İşte adam belki senelerden beri cemaatin içindedir, bir sürü kabiliyet kazanmıştır, bir sürü emeği vardır. Adam yeni gelmiştir, bazı noktalarda eşit tuttuğun zaman eski adama ne olacaktır? Fitne olacak. Dolayısıyla herkesin hak ettiği yani konuma getirmek nedir? Önemlidir. Eski adamın yani o takdim etmiş olduğu ameline göre onu öyle bir konuma getirmek, ona göre görevler vermek, yeri gelir. Hatta şeylerde bile ataya denen yani mesela diyelim ki maaş verme olsun, ikramiye olsun. Ebu Bekir radıyallahu anh mesela prensibi eşit dağıtmaktır. Ömer radıyallahu anh ise prensibi hayır. Adamın işte en eski İslam'a girmesi, İslam'daki işte geçmişi, İslam'a takdim etmiş olduğu menfaatler oranına göre nedir? Daha fazla veririm yani. Adamın eskiliğine göre yani, ödemiş olduğu bedele göre yani. Adam misal veriyorum 15 senelik mücahit, öbürü ise 1 senelik mücahit. Yani Ömer radıyallahu anh siyaseti gerekirse 15 senelik mücahide maaşta verir veyahut da herhangi bir şey verirken çok daha fazla vermek. Öbür yeni olana daha az vermek. Böyle bir şey de var İslam'da. Ya da Ebu Bekir'in radıyallahu anh'da prensibi nedir? Bunlara eşit davranmak, tabi ecilleri herkes Allah'a kalmış ecilleri. Tabi muamele o ayrı bir şey. Fakat ataya, benim söylediğim ataya yani bunlarda bile insan şey yapabilir yani farklı davranabilir yani kişinin geçmişine göre. Buna binaen aleyhissalatü vesselam el zilun nase menazilehum buyuruyor. İnsanları konumlarına göre oturtur. Mesela kabile reisi geldiği zaman aleyhissalatü vesselam kabile reisine farklı davranmıştır. Yeri gelmiş belki kalkmıştır, yerini göstermiştir. Altına yastık vermiştir, işte örtüsünü vermiştir, ikram etmiştir. Hani normal bir Müslümana normal davranırken ama kabile reisine farklı davranmıştır. Şey dememek lazım, nasıl oluyor, adama torpil mi geçiyor? Haşa. Hayır, adam çünkü konumu böyledir. Kabile reisi oldu mu ona ister istemez daha güzel davranman gerekiyor ki onu kazandığın zaman arkasından bütün kabilesini de kazanacaksın. Onu düşman edindiğin zaman bütün kabilesini de düşman edineceksin. Dolayısıyla herkesin konumu önemlidir. Yani eski mücahit, adamın takdim etmiş olduğu bedeller, ona göre davranışta tabii farklı davranmak, buna adaletsizlik haşa denmez. Bu işte herkesin hak ettiği konuma onu koymak, ona göre davranmak kısmına girer. Evet. Üçüncü şık, eğitim konularında ve buna benzer noktalarda kolaylıklar sağlamak. Yani ferdin yani bu cihat amelini rahat yürütebilmesi, işte ona verilmiş olan görevleri başarıyla güzel yürütebilme noktalarında ona kolaylık sağlamak. Tabii gevşek bırakmak anlamında değil. Örnek veriyorum, mesela adamın maişetinde sen ona kolaylık sağlıyorsan, yani yakıtını misalen verdiğin zaman, maaşını mümkün oldukça zamanında ödediğin zaman, eksikliklerini örtmeye çalıştığın zaman, kolaylık sağladığın zaman ister istemez o da diğer amellerde çok daha başarılı olacak. Ama bu konularda ihmal ettiğin zaman adamı zora sokmuş olacaksın ki hem cihat ameliyle hem de diğer yani geçimini mesela sağlama noktasında çok ciddi sıkıntılara düşecek ki hatta dikkatliyseniz bu noktalarda gevşek davranması sebebiyle cihadı bile terk eden kimseler olmuştur yani. O yüzden aleyhissalatü vesselam yessiru ve la tuassiru ve beşiru ve la tunaffiru buyuruyor. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Hedef insanları kaçırtmak, uzaklaştırmak değil. Bilakis toparlamak, onları sevdirmek, severek yaptırmak, bir de müjdeleyin, nefret ettirmeyin. Yani bir işi sevmesine sebebiyet verin. O ameli yaparken nefret ederekten değil, gerçekten o ameli severekten ve bu amelin kendisine Allah tarafından büyük bir ikram olduğunu hissettirerekten, yani o şekilde onu hissettirerekten ne yapın? Gösterin yani. Hatta bu yeri gelir belki mesela bir işi yapmak mesela adama zor gelir. Bir görev verirken adama ilk etapta zor gelir. Ona kolaylaştırmak lazım. Belki ona yardımcı tayin edilir. Belki kolayından başlanır. Hatta eğitim verirken de adam zorlanıyor. O zaman tedriciyen basitten başlanır. Biraz sabır lazım buna. Biraz tahammül lazım. Ona göre de Allah katında ecri var. Yavaş yavaş zorlaştırıldığı zaman o ne olur? Allah'ın izniyle zor işin üstesinden de gelir. Ama baştan zor şey verirse belki adam yapamayacaktır ve onun altında ezilip kalacaktır. Evet, burada yine yani her kişinin kabiliyetine göre o görevi vermek yine bu şefkat kısmına giriyor. Ona fitne olmaması açısından adamın kabiliyeti örnek veriyorum ağır silahtadır o zaman ona ağır silahı vermek lazım. Adamın kabiliyeti belki idari meselelerde de idari meseleleri vermek lazım. Adamın kabiliyeti ne bileyim iktiham yapmadadır o zaman iktihamlara göndermek lazım. Yani her bir kimseyi yapabildiği kabiliyeti olan gerçekten o noktada başarılı olacağı noktalara yönlendirmek gerekiyor. Başka bir nokta eğitim konularında ve çalıştırma noktalarında yani istirahata ihtiyaç duyulduğu zaman yetendiği kadar istirahatın verilmesi. Yeri gelir mesela günlük işte çalıştırılan kardeşlere günlük bir istirahat verilmesi lazımsa yani gerçekten rahat istirahat edebilecekleri o oranı sağlamak lazım. Ardı ardına çünkü yaptırıldığı zaman o adama bıkkınlık getirilir. Onun yani o işten sıkılmasına belki nefret etmesine sebebiyet verecek. Gerekirse haftalık mesela tatil yapılır. Adama eğitim veriliyor. Haftanın bütün günleri değil de mesela 6 günü eğitim olur. Hatta o günlerde de mesela sabahtan diyelim ki başlandığı zaman örneğin ikindiye kadar veya akşama kadar devam ettiriliyorsa o gündüzünde mesela 1 saat, 2 saat gerekirse bir çay molası, bir rahat nefes alma, biraz rahatlatma mesela molası verilmesi nedir? Güzeldir. Haftalıklarda da mesela haftanın bir günü en azından tatil yapıldığı zaman nedir? Adam hem dinlenmiş olur hem o işi daha bir severekten yapmış olur. Tabii şuna da dikkat etmek lazım. Hani kişiye şefkatli, merhametli davranmak demek yani onu gevşek bırakmak, onu zor amellere sokmamak anlamına gelmiyor. Üzerindeki sıkıntı verici şeyleri çekmek demektir. Yoksa yeri gelir adamı zor amele sokabilirsin. Çok ağır bir eğitim olur mesela. Adamın iyi yetişmesini istiyorsan yani kimler bunlardan başarılı çıkacak ona göre büyük ameller mesela verilecekse onun çok meşakkatli bir tedribe, bir eğitime sokabilirsin. Bu ayrı bir nokta. Mesela Talut aleyhisselam ne yapmıştır? Ordusunu bir imtihandan, ağır bir imtihandan geçirmiştir. Nehirin yanından geçerken suya en çok ihtiyaç olunduğu bir vakitte bir yudumdan daha fazla su içilmeyecektir diye talimat vermiştir. Aslında burada tasfiye etmek istiyor. Kim sadıktır, kim itaat ediyor, kim tahammül edecek, kim isyan edecek. Savaştan önce bunu belirlerse çok daha hayırlı olur. Çünkü savaşta bunlar isyan edecek, kaçacaklar. Belki düşman karşısına geldiği zaman adam o anda ayrılacaktır. Tam tertip düzen yapmış, herkesi bir yerlere tayin etmiş, tam savaş başlayacak. Hayır, bu bu işin içinde yokuz deyip gittikleri zaman ne olacaktır? O savaşın kaybedilmesine sebebiyet verecektir. O yüzden daha düşmanla karşılaşmadan ağır imtihandan geçirmiştir. Kimler sabredecek, kimler sabretmeyecek? Zaten ekserisi sabretmemiş ve onları tasfiye etmiştir. Siz işinize bakın yani diye onları göndermiş, az bir taifeye alıp götürmüştür. Bunları bu sefer hazırlayıp savaşa sokmuş ve Allah'ın izniyle savaşı kazanmıştır. O sebeple yani bu hani meşakkatli olan yani zor amellere sokmak demek değil, onlardan sıkıntı verecek şeyleri gidermek mümkün oldukça. Hani o yönlerde hafifletmek İslam'da vardır. Yoksa sıkıntı yani zor amele sokma değildir anlamında değil. Evet, yine bir husus, mesela bir namaz emiri varsa kardeşler mesela uzun eğitimler alıyorlar. O namaz mesela amiri uzun uzun namazları kıldırıyorsa hafifletmek lazım. Çünkü gündüz çok ağır bir eğitim, akşamında da uzun namazlar, ne olacaktır belki onun yani o eğitimi yani başarılı yapamaması ve de ondan yani nefret etmesine sebebiyet verecektir. O yüzden namaz bile nedir? Böyle durumlarda hafifletilir. Yeri gelir belki oruçludur. Hani orucunuzu açmanız sizin için daha hayırlı olur diye hatta oruçların açılmasına bile şey yapılır yani teşvik edilir. Özellikle ameliye girilecek çok önemli bir amel yapılacak. Aleyhisselatü Vesselam yani böyle noktalarda kendisi iftar etmiştir, ashabını iftar ettirmiştir. Bedir Savaşı mesela Ramazan'a da geldiği zaman iftar etmiş ve sahabeye neden yapmıştır? İftar ettirmiştir. Seferde işte çok meşakkate düşmüş kimseler, bayılacak duruma gelmiş olan kimselere, işte orucu hayır açmıyoruz diyen kimselere bunlar asilik yapıyorlar diye Aleyhisselatü Vesselam beyan etmiştir. Yani bu takva değildir. Çünkü siz çok önemli büyük bir amele gireceksiniz. Yeri gelir nedir? Cihad orucun da önüne geçiriliyor yani o anda. O yüzden savaşa mesela girileceği zaman oruç tutmadan girilmesi çok daha faziletlidir oruçtan. Başka bir husus, emiri kızdıracak noktalar olduğu zaman, öfkelendirecek durumlar olduğu zaman öfkesini tutması ve öfkesini yenmesi, yani öfkeyle hareket etmemesi. O yüzden Aleyhisselatü Vesselam hani bana tavsiyede bulun diyen sahabeye la tahdab. Başka ya Resulallah la tahdab. Başka ya Resulallah la tahdab. Her seferinde öfkelenme. Manası insan illaki öfkelenecek. Yani öfkelenip de öfkeyle hareket etme. Çünkü öfkeyle hareket ettiği zaman çok yanlış durumlara düşecek. Aleyhisselatü Vesselam bununla ilgili neyse şedidu bir sura ati. İnsanları yenen pehlivan, bu adam şedid değil, kuvvetli değil. İnneme şedidu, kuvvetli olan kişi kimdir? Ellezî yemliku nefse ve indel gadab. Öfkelendiği zaman nefsini tutabilen kimsedir. Yani güçlü olan, Allah'ın katında değerli olan odur. Öfkelendiği zaman nefsini zapt edebilen. Ve karar verdiği zaman da öfkeyle karar vermemesi, bu çok önemli. Emir öfkelendiği zaman karar verecek olsa çok çabuk şey yapabilir yani o kişiye tamam artık işim bitmiştir. Çek git diye direkt onu ne yapar? Atar. Ama o anda karar vermese aynı şey gibi adam mesela öfkeleniyor hanımına, o öfkeyle ne yapıyor? Talakı basıyor. Halbuki 2 saat sonra, 1 gün sonra kalsa tamam hani talak verecek misin? Yok ya ne talakı? Böyle bir şey olmaz. Ama öfkeyle talakı veren ondan sonra ne yapıyor? Eyvah diyor ben ne yaptım? Özellikle de 3'e de tamamlamışsa bu sefer şeyhleri gezmeye başlıyor. Ya bir çıkar yolu var mıdır? Allah için bana yardımcı olun. Yani desen 5000 dolar ver bu işi yapacağız, fetvasını çıkaracağız. 3-5 çocuğu varsa inan ki 5000 dolar da verir yani. Böyle durumlara düşüyor. Yani gerek yok sen niye öfkeyle davrandın ki? Dolayısıyla emir de böyledir. Yani öfkeyle davranması hatta caiz değil de tıpkı kadı gibi Aleyhisselatü Vesselam لَا يَحْكُمُ أَحَدٌ بَيْنَ اِثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبًا. Bir kişi diyor öfkeliyse iki kişi arasında hükmetmesin diyor. Belli yani öfkeyle yani hükmedecek olsa kadı alın bunu mesela 30 tane sopa çekin diyecek. Halbuki ona 5 sopa belki yeterliydi. Belki de onun gerek yoktu ona. biraz fırçalaması yeterliydi ama ne yapıyor? O öfkeyle buna 30 sopa çeken, bunun da kafasını vurun, şunu da şöyle yapın, öfkeyle harama düşecek, zulme düşecek. Dolayısıyla emir de zulme düşmemesi için, kardeşleri hani zulmetmemek için öfkelendiği zaman o anda hükmetmeyecek. Diyecek ki senin işini ben yarın göreceğim. Tamam sen git, yarın benim yanıma gelmesi, çok öfkelendi, karar bekliyor ondan. Ve hatta 2 saat sonra öfkesi gittikten sonra bir iznillah onun için çok daha isabetli ne yapacaktır, karar verecektir. Evet, başka 9. noktada da hani önemli olan meselelerde, zor olan meselelerde, sıkıntı olan meselelerde burada istişare etmek. Bu da şefkattendir. Direkt kafasına göre tamam o zaman hemen vuralım, kıralım, girelim savaşa değil. Hani bir sabret, vaktin varsa istişare et. İstişare ettiğin zaman belki çok güzel yani şeyler alacaksın, akıl alacaksın. Ona göre davrandığın zaman çok daha kardeşler için rahat olacaktır, işte başarılı olacaktır ve isabetli olacaktır. Yani o yüzden istişare etmek, hemen acele davranmamak nedir? Bu da yani o bu kısma giriyor yani. Aleyhisselatü Vesselam ne yapmıştır? Hatta peygamber olmasına rağmen Bedir Savaşı'nda, Uhud Savaşı'nda ve hemen hemen neredeyse bütün savaşlarda istişare etmiştir. Hendek Savaşı'nda istişare etti. Salman-ı Farisi ne yaptı? Çok güzel bir ona öneri sundu. Yani hani Hendek yapılması, nasıl savunulması vesaire noktalarında akıl verdi. Aleyhisselatü Vesselam çok isabetli gördü. Şunu diyebilirdi yani dışarı çıkacağız, şunu yapacağız. Karşı tarafta tabii 10 bin kişi var. Belki sahabenin, birçok sahabenin şehit edilmesi, yaralanması yani felaketler de getirebilirdi yani. Kardeşim tamam sen şehadeti istemiyorsun. İstemiyor musun? İstiyorum. Gir işte yani şehit olmaya gelmedin mi bu dünyaya misalen. Böyle şeye de sokabilir kişi emir. Ama hayır yani bu sahabeler evet şehit olacak inşallah şehit olsun ama bununla beraber bu sahabeyi ne kadar koruyabilirim? Nasıl başarılı olabilirim? Hedef kardeşleri direkt şehit ettirmek değil, başarılı olmak. Bununla beraber Allah da yazmışsa şehadeti. Elhamdülillah, ne ala. Halid ibn-i Velid de yapmıştır. Büyük komutanlar da yani Hulafe-i Raşidin de hepsi istişare etmişlerdir. Evet. Tabi bu yani emirden tabi gelen anlamda güzel sıfatlar bekleniyor her zaman. Çünkü o ileri gelen kişidir. Allah katında hesaba çekildiği zaman onun hesabı daha ağır olacaktır. Ecir noktasında çok daha fazla ecri olacaktır eğer güzel yerine getirirse bu görevi. Görevini kötüye kullanırsa Allah katında günahı çok daha fazla olacaktır. Dolayısıyla güzel hasletlere ihtiyaç duyuyor. Peki derse ki emir benim bu güzel hasletlere yani ben sahip değilim. Ben mesela çok öfkelenen bir insanım. Benim huyum budur kardeşim, ben ne yapayım? Diyorsa deriz ki ona hayır, bunu sen düzeltebilirsin. Ya bu nasıl düzelmiyor yani? İnsanlar böyle nasıl huyu varsa deriz ki hayır. Bilakis düzelir. Bu noktalarda da çözümler vardı. Bu da nedir? Kişinin şeyiyle, çalışmasına bağlıdır. 2 türlü ahlak vardır. Bir tanesi Allah'ın hibe ettiği bir ahlaktır. Adamın mesela cömert olması, işte belki yumuşak huylu olması veya cesur olması ve buna benzer. Bazı hasletler vardır ki Allah tarafından ona verilmiştir. Ama belki eksiktir. O eksikliği kendisi giderebilir, tamamlayabilir. Bazı kötü ahlakları vardır ki doğuştan böyledir. Adam belki mesela cimridir. Adam belki çok nedir? Çabuk öfkelenen birisidir. Belki korkaktır. Buna benzer kötü hasleti vardır ki bu da çalışaraktan o kötü hasletini giderebilir. Zaten imtihanın sırrı da budur. Bu böyle gelmiş böyle gidecek diye bir şey yok. İnsan kendisini düzeltebilir. O yüzden ayette ne diyor? وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. Allah-u Teala nefse yemin ediyor ve onu düzene sokan Allah yemin ediyor ki فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Nefse hem takva yolunu göstermiştir hem de günah yolunu göstermiştir. 2 yolu da göstermiş ve ikisinde de hürriyet vermiştir insana. Dolayısıyla istersen kendini düzeltebilirsin, istersen kendini helake götürebilirsin. Ama şunu da söylemiştir. قَدْ اَفْلَحَ Men zekkâhe, onu tezkiye eden de kurtuluşa ermiştir. Demek ki insan kendi nefsini arındırabilir. O kötü hasletleri ne yapabilir? Yok edebilir. Bunun zıttı da وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا, nefsini o kötü hastalıklarla beraber bırakan da artık o da husrana uğramıştır. Bırakırsan o kötü huyun seni her zaman kötüye doğru götürecektir. Demek ki tezkiye eden kişi nedir? Kurtuluşa ermiştir. Peki bu kötü hasletleri nasıl giderecek? İyi hasletleri nasıl kazanacak? Şimdi güzel hasletler var. Bunlarla bezenmesi lazım. Hem her bir Müslüman, bir de özelde de emir olan kişi. Bu bir. İkincisi de kötü hasletleri kendisinden nasıl giderecek? Evet. Birincisi nedir? İlim. İlim ile kişi kendisini ne yapacak? Araştıracak, okuyacak. Hangi güzel hasletler var? Onları kazanma yoluna ne yapacak? Girecek. Hangi kötü hasletler var? Onlardan kendisini arındıracak. Özellikle de bu noktalarda şeyi tavsiye ederim. Bol bol siyer okuması, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı, onun ahlakı, onun davranışları, savaşta olsun, normal durumlarda olsun, çarşıda, pazarda, ailesiyle beraber, işte sahabesiyle beraber kafirlere karşı, muharip kafirler, muharip olmayan kafirler, fasıklar vesaire. Çoluk çocukla, hayvanlarla, her yönde وَلَكُمْ فِي رَسُولَّهِ اُسْوَةٍ حَسَنًا, size Resulullah'ta güzel örnek var diyor Allah-u Teala Celle Celaluhu. Aleyhisselatü Vesselam'da güzel örnek vardır. O zaman özellikle siyer okumak, bununla beraber peygamber hayatını okumak, sahabe-i kiramın, özellikle ileri gelen Ebu Bekir, Ömer, Osman, cennetle müjdelenmiş Bedir ehli vesaire, aşağıya doğru ashab-ı kiramın hayatını okumak, tabi'in, etba tabi'inden salih insanların hayatlarını okumak, komutan kimselerin tarihte geçmiş, mesela Sa'd bin Ebi Vakkas, işte Ebu Ubeyde bin Cerrah, işte Halid bin Velid, işte Amr bin As, aşağıya doğru büyük komutanların, işte Zenki, Kutuz vesaire, büyük komutanların hayatlarını okumak, işte savaşlarda vesaire davranışlarını okumak, bu insana neyi kazandıracaktır? Çok güzel, yani hasletler edinmesi, başarılı olması, kendisine örnek yani alabileceği şahsiyetleri göz önünde bulundurduğu zaman ve Allah'ın izniyle o da mükemmele doğru gidecektir. Evet, bu noktalarda ilim önemlidir. Ve özellikle insanda asıl olan nedir? Cehalettir. Dolayısıyla tabii her bir komutan, yani mesela Halid ibn el-Velid anne karnından büyük bir komutan olarak doğmamıştır. Normal bir ferd iken uğraşa uğraşa ne yapmıştır? Büyük bir komutan durumuna gelmiştir. Dolayısıyla insan da böyledir. Yani her alanda, yani hani kabiliyetler kazanması, daha doğrusu o noktada uzman olması çalışmasına bağlıdır. Vallahu ahrecekum min butuni ummahatikum la ta'lemuna şey'en. Allah-u Teala sizi diyor anne karnından çıkarırken hiçbir şey bilmezdiniz. Demek ki asıl olan insanda cehalettir, hiçbir şey bilmemesi. Zamanla işte bu kabiliyetleri ne yapıyor? Kazanıyor. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفِدَ. Size kulak verdi, göz verdi, bir de akıl, yani kalp verdi. Niçin? لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Allah'a şükretmek için. Yani sizlere göz verdi, gözünüzle görün, bakın, okuyun, öğrenin. İnsan edinebilir. Kulak verdi ki işitin. Hayırlı olan şeyleri, güzel şeyleri işitin, öğrenin, ilim öğrenin. Ve akıl verdi ki tefekkür edin. O akılla da ne yapın? Kendinizi tehzip edin ki kemale doğru ulaşırsınız. Bunun tam zıttı kafirler, işte bu Allah'ın vermiş olduğu bu organları Allah yolunda kullanmayınca, ilim öğrenmeyince cehennemlik oluyorlar. Ve ne diyorlar? وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُوا, cehennemde yanarken لَوْ كُنَّا نَسْمَعُوا اَوْ نَاقِلُوا مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Eğer biz işitmiş olsaydık ve da akletmiş olsaydık, dinlemiş olsaydık, biz bu cehennemde şiddetli azapta olmayacaktık. Ne yapıyorlar? İtiraf ediyorlar. Allah göz vermiş ama adam kullanmıyor. Kulak vermiş, kullanmıyor. Akıl vermiş, kullanmıyor. Yine ayette diyor وَلَقَدْ ذَرَانَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ. Cehenneme birçok cinden ve insanları biz azaba soktuk. lehum kulubun la yefkahuna biha. Kalpleri var ama onunla fıkh etmiyorlar. Akıl var ama kullanmıyor. Yani hayırlı olan noktalardan. Ve lehum ayunun la yubsiruna biha. Gözleri var ama hakkı göremiyorlar. Ve lehum azanun la yesmauna biha. Kulakları var ama işitmiyorlar. Nedir? Ulaike kel en'ami. Onlar hayvanlar gibidirler diyor. Belhum adallu sabila. Hatta onlar hayvanlardan da daha da aşağıda, aşağı mertebededirler. Yani Allah'ın vermiş olduğu bu organları kullanmayınca hayvanlardan da aşağı mertebeye ne yapıyorlar? Düşüyorlar. Dolayısıyla Ali Radyo'nun dediği gibi kişi bilmediği şeyin düşmanı olur. Zaten başta küfrün, masiyetin asıl kaynağında ne vardır? Cehalet vardır. Yani cehalet insanı küfre götürüyor, cehalet insanı fasıklığa götürüyor. O yüzden bunun zıttı nedir? İlimdir. İlim öğrenmek lazım. Dediğim gibi güzel hasletleri okuyarak, öğrenerekten ne yapacak? Elde edecektir. Başta tabi bu ahlakın faziletini öğrenecek. Peki ben bu ahlakı edinirsem ne olacak? Edinirsen Allah katında çok yüksek merteben olur. Ne diyor? مَا مِنْ شَيْءٍ hadiste. مَا مِنْ شَيْءٍ اَثْقَلُ فِي مِيزَانِ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ. Kıyamet gününde mizanda en ağır basacak olan amel diyor güzel ahlaktır. Subhanallah. Demek ki cihat, namaz, oruç vesaire ibadetler değil. Mizanda en ağır basacak olan hangisidir? Güzel ahlaktır. Muazzam bir şey. Demek ki yani cihadımızın da önde olan bir şeydir. Ondan kendimizi mahrum etmemiz lazım. İkinci hadiste innel mu'mine leyudriku bihusni huluki derecete saimil kaim. Mümin diyor güzel ahlakıyla gündüzleri sürekli oruç tutan, geceleri sürekli kıyam eden o abidin konumuna ne yapabilir? Gelebilir. Kendisinde ibadet çok değil ama ahlakı güzel olduğu için o abidin seviyesine gelir kıyamet gününde. Evet. İşte bunu öğrendikten sonra ona göre hani hangi güzel ahlaklar var, bunları edinmek lazım. Hangi kötü ahlaklar var, bunları nasıl gidermek lazım, bu konularda bol bol okuması lazım. Özellikle tezkiye kitaplarından da aynı zamanda bol bol okuması lazım. Mesela Bukhari'nin şerhi, Müslim'in şerhi misal veriyorum. Ya da Riyadus Salihin şerhiyle beraber. Ya da yani büyük ulemanın yazmış oldukları nefsi tezkiye etmeyle ilgili kitapları okuması nedir? Çok çok faydası olacaktır. Evet, ikincisi nefsi alıştırmak, eğitmek, mücahede deniyor. Yani kişi, örnek veriyorum, mesela öfkelendiği zaman kötü şeyde davranacak ya, kendisine prensip edinecek, diyecek ki ben öfkelendiğim zaman öfkemin yarısını tutacağım en azından. Hepsini tutamıyorsam en azından yarısını tutacağım. Ve üçte birini tutacağım, yani engelleyeceğim, kötü tasarrufta bulunmayacağım. Öfkeleniyor, bir kısmını frenliyor. Bir daha öfkeleniyor, bir daha azaltmaya çalışıyor. Bir daha. Bakıyorsun ki zamanla biiznillah ne yapmıştır? Artık o seciye haline gelmiştir. O güzel ahlakı ne yapabilir? Kazanabilir. Evet. O yüzden ayette ne diyor? La uksimu biyevmil kıyame ve la uksimu bin nefsil levvame. Evet, kıyamet gününe andolsun yemin ediyor Allah-u Teala. Bir de nefsi levvame, yani nefsini kınayan, ulema demişler ki burada levvame kınayan demek. Müslüman diyorlar nedir? Nefsini kınıyor. Bir şey yapıyor, sonra dönüyor diyor ki ya ben niye böyle yaptım? Niçin böyle ettim? Niçin böyle yapmadım? Niçin böyle yapmam lazımdı? Diye her seferinde dönüyor, nefsini kınıyor. Niçin baktın? Niçin işittin? Niçin konuştun? Niçin verdin? Niçin vermedin? Ne yapıyor? Sürekli kendi nefsini kınıyor. İşte bu kınama nedir? Nefsi levvame. Burada demek ki kişi kendisini levmettiği zaman ne yapar? Hatalarını azaltmaya başlar. Öfkeyle hareket ediyor, sonra bakıyor ki zarar verdi. Dönüyor, diyor ki ben niye böyle davrandım? Davranmamam lazım. O zaman ben böyle yapmam lazımdı. Böyle yapmamam lazımdı. Uğraşa biiznillah bir müddet sonra ne yapar? O kötü hasletini giderir. Mesela adam korkaktır. Yavaş yavaş nevmeden eden. Ya ey nefis, sen de neyden korkuyorsun? Dünyayı mı kaybetmekten korkuyorsun? Cennet sana dünyadan çok daha hayırlı. Ya hanımını mı kaybetmekten korkuyorsun? Huriler bu hanımından çok daha hayırlı. Çocuğunu mu kaybetmek istiyorsun? Allah-u Teala cennette sana çok daha salih çocuk verecekler. Evini mi kaybetmek istiyorsun? Allah-u Teala sana saraylar verecek. İşte arabanı mı kaybetmek istiyorsun? Allah-u Teala sana uçan araçlar verecek. Vesair. Ya sen neyden korkuyorsun? Şeklinde böyle yapa yapa yapa yapa ne olur? Bir müddet sonra bakarsın Halid ibn-i Velid gibi savaş şeyi komutanı olur yani. En cesur adamlardan olur yani. Kişi yani şey yapa geliştirir yani. Böyle bir Allah böyle bir yetenek vermiş. O yüzden hadiste وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفُّهُ اللّٰهِ Kim iffetli davranırsa, davranmaya çalışırsa Allah onu diyor iffetli yapar diyor. Bak iffetli yapmaya çalışırsa, uğraşırsa ne Allah veriyor karşında onu iffetli yapar. وَمَنْ يَسْتَغْنِي يُغْنِهِ اللّٰهِ Allah kendisini yani kim gani davranmaya çalışırsa hani muhtaç olmayan, aslında muhtaç istemiyor. Yani iffetli davranıyor, Allah ona ne yapar? O iffet hasletini ne yapıyor? Kazandırıyor. İstihna yapıyor artık muhtaç olmama. وَمَنْ يَتَسَبَّرْ Aslında sabır yok. يَتَسَبَّرْ Sabretmeye çalışıyor. Misalen yani sabır yok, her geçen kadına bakıyor mesela, harama bakıyor. Ya ben ne yapıyorum? Haramdır, şu bu falan. Hayır, sabredeceğim, kendimi tutacağım. Bir bakıyor, bir sabrediyor, bir bakıyor, bir sabrediyor, biraz daha azaltıyor, uğraşıyor. Bilmediğinizde sonra Allah-u Teala ona sabırı veriyor artık ne? Sabır var, harama bakmıyor. Sabır var, cihatta duruyor. Sabır var, işte verilen görevi devam ettiriyor vesaire yani. Bakıyorsun bir müddet sonra sabır artık onda acayip bir ne olmuştur? Bir ahlak, bir seciye olmuştur. Demek ki nedir? Mücahedeyle insan kazanabiliyor. Üçüncüsü dua çok önemli. Biz muhtacız. Ya Rabbi benim gücüm yetmiyor, ben zayıfım, Allah'ım bana ver diye çok çok dua etmek. Allah'ım benim nefsim çok kötü, çok kötü hasletlerim var, beni arındır diye Allah'tan çok istediğimi biiznillah Allah onu arındıracaktır. Aleyhisselatü vesselam şu duayı bol bol yapardı. Allahümme rahmeteke ercu. Allah'ım rahmetini istiyorum. Fele tekilni ile nefsi tarfata ayn. Beni nefsimle bir göz kırpması kadar bile bırakma. Subhanallah yani hani nefsimle beni baş başa bırakırsan ben helak oldum. Senin yani senin gözetlemende olayım sürekli. Nefsimle beni baş başa bırakma. Ve aslih li şe'ni kullahu. Bütün işlerimi ıslah eyle. Bütün halimi, kalbimi, gözümü, kulağımı, elimi, tasarruflarımı ya Rabbi ıslah eyle. Çünkü ben kötü davranıyorum. La ilahe illa ente. Senden başka ilah yok. Bu duayı aleyhissalatü vesselam sabah akşam yapar. Sürekli yaparmış. Başka bir dua. Allahümme eti nefse takvaha. Allah'ım nefsimin takvasını kıl ver. Yani beni müttaki eyle. Evet. Ve zekkeha. Onu arındır Allah'ım. Ente hayru men zekkeha. En güzel arındıran sensin. Ente veliyuha ve mevlaha. Sen onun velisisin ve mevlasısın. Yani nefsimin mevlası, nefsimi elinde tutan, perçemimi elinde tutan, tasarruf eden Allah'ım sensin. Nefsimi sana yönlendirdim. Allah'ım sen tezkiye et. Benim nefsimi arındır. Benim nefsim çok habis, çok asi, çok kötü diye bol bol Allah'a ne yapmak lazım? Yalvarmak lazım. Özellikle secdelerde, teheccüdlerde, hayırlı vakitlerde. Başka bir dua. Allahümme inni audu bike min şerri sem'i. Allah'ım kulağımın şerrinden sana sığınıyorum. Onun şerrinden Allah'a sığınmazsak kulak var ya bizi helake götürür. Gıybetlerle bütün amellerimiz yok olur. Fuhuş sözleriyle, haram sözlerle işitmek. Ve min şerri basari gözümün şerrinden. Onun şerrinden Allah'a sığınmazsak bizim gözümüz bizi cehenneme Allah korusun götürür. Ve min şerri lisani dilimin şerrinden. Nicelerini cehenneme sürükleyen nedir? Dilleridir. Bunun şerri çok büyük, çok çok büyük. Hatta ulema ne demişler? Allah-u Teala iki kat yani engelleyici yani hapiste, hücrede iki kat ona engelleyici duvar koymuştur. Ama birçok kişi ne yapıyor? Dilini ne yapıyor? O kapıları açıyor, kaçmasına sebebiyet veriyor. Hani demir parmaklıklar gibi iki tane demir parmaklık var. Bir dişler aslında sert kesici. Dil nedir? Yumuşaktır. Dil dişler nedir? Serttir. Onu engelleyebilir. Yani kapattığı zaman dil oradan kaçamaz. İki dudaklar, iki kat yani engel var. Ama ona rağmen diyoruz yani insanlar ibret alıyor. Bak gözün bir tane şeyi var. Engeli var. Hatta kulağın takriben engeli yok yani. Hatta ve tabii ki perdesi var değil mi? Basit bir perde var, zar var. O zar da çabuk yırtılıyor. Ama dile Allah-u Teala iki tane engel koymuş ki, çünkü dil daha tehlikeli. Dille insan kendini cehenneme sürükler. O yüzden وَمِنْ شَرِّ لِسَانِي dilimin şerrinden Allah'ım sana sığınıyorum. Artı وَمِنْ شَرِّ مَنِيِّ benim menimin şerrinden de sana sığınıyorum. Yani zina vesaire gibi Allah korusun menisini götürüp harama koyduğu zaman nedir? O kadına zulümdür. O kadından belki çocuk, doğacak olan çocuğa zulümdür. Yani o çocuğun babasız, gayri meşru yani doğmasına sebep vermek, o kadının ailesine getirilecek olan ağır kendisi için yani o yüzden Aleyhisselatü Vesselam'ın menisinin şerinde Allah'a sığınmış. Evet demek ki çok çok dua etmek. Dördüncüsü son noktada o da as-suhbetu s-saliha, salih insanlarla arkadaşlık kurmak. Salih insanlarla beraber olmak insanın nefsinin arınmasına sebebiyet verir. Dikkat edin, cesur bir adamla oturup kalkan cesur oluyor. Korkak adamla oturup kalksa yavaş yavaş korkmaya başlar. Aman şöyle olur, aman böyle olur, aman satacaklar bizi, aman şu olacak. Korkmaya başlıyor. Cimri birisiyle oturup kalksa cimri oluyor. Cömert olan birisiyle oturup kalksa cömert oluyor. O yüzden Aleyhisselatü Vesselam لَا تُسَاحِبْ اِلَّا مُؤْمِنًا وَلَا يَاكُلْ طَعَامَكَ اِلَّا تَقِيلٍ. Müminle arkadaşlık kur ve yemeğini de müttaki kimseler yesin. Yani arkadaşın mümin olsun, özelde de arkadaşın kim müttaki olsun. Bir de اَرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَنْ يَنْظُرْ اَحَدُكُمْ مَنْ يُخَانِلْ. Kişi arkadaşının dini üzeredir. Herkes kiminle arkadaşlık kurduğuna baksın diyor Aleyhisselatü Vesselam. Güzel arkadaşlık da nedir? Önemlidir nefis tezkiyesinde. Rabbim nefislerimizi arındırsın. Emir olan kardeşlerimize bu emirliği hakkıyla eda etmeyi nasip eylesin. Bizi kötü hasletlerimizden arındırsın. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alamin.